Merhaba herkese. Ben Doktor Ufuk Alatekin. Podcast dinlede birlikteyiz. Bugün size çevremizde çok sık görülmeye başlayan ve tedavisi yapılamadığı için son derece sıkıntılı bir süreçle seyreden sedef hastalığı, yani psoriyazisten bahsedeceğim. Nedir sedef hastalığı? Çeşitli boyutlarda ve şekillerde üzeri sedefi beyaz renkte pullarla kaplı olan kızarıklıklar şeklinde ortaya çıkan kronik ve tekrarlayıcı bir enflamatuar deri hastalığıdır. Vücudun yüz ve tırnaklar da dahil olmak üzere her yerinde görülebilir. Saçlı deri, diz ve dirsekler gibi çıkıntılı alanlar ve genital bölge en çok tutulan yerler. Bazen asemptomatik, bazen de kaşıntı ve yanmayla seyredebilir. Hastaların %30'unda artrit adı verilen ve eklem yerlerinde ağrı ve şişme ile karakterize eklem iltihabı da gelişebilmekte. El parmak eklemleri, diz, dirsek, sırt ve bel eklemleri en sık tutulan yerler arasında. Artrit tedavi edilmezse kalıcı eklem hasarı ve şekil bozukluklarına sebep olabilir. Eklemlerle birlikte çevresindeki tendon ve eklem bağlarında da tendinit denen iltihabi durum gelişir ki bu şekilde ilerleyen hastalık daha ağır seyreder. Sedef hastalığı hafif, orta ve çok şiddetli olmak üzere farklı seviyelerde olabilir. Çoğunlukla çevremizde gördüğümüz hafif şiddetli pul pul dökülme şeklinde olur. Bunun yanında plak, püstül, eritrodermik olarak adlandırılan farklı görünümlerde de klinik tipleri mevcut. Plak formu söylediğim gibi en sık görülen şekli. Yani uç noktalarda diz, dirsek gibi gövde ve saçlı deride kırmızı, pembe, üzeri sedef rengi kepeklerle kaplı deriden kabarık, hoş olmayan bir görüntü şeklinde olur. Damlacık şeklinde, küçük kabartılar şeklinde görülen guttat formu dediğimiz form ise hastalığın genellikle tüm vücuda yaygın olarak ve özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben ortaya çıkan çocuklarda daha sık görülen bir tiptir. Püstüler psoriyazis ise sadece el ve ayaklarda ya da tüm vücuda yayılmış olarak içi sarı iltihap dolu kesecikler şeklinde görülür. Tüm vücutta yaygın olarak görüldüğü zaman ateş, halsizlik, genel durum bozukluğu yapılabilir. Bu hastalarda hastaneye yatmak bile gerekebilir. En nadir ve şiddetli formlarından biri olan tüm vücutta yaygın kızarıklık ve kepeklenme ile seyreden eritrodermik sedef hastalığında ise hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi en sağlıklısı. Sedef hastalığı tutulum olan bölgeye göre de isimlendirilebilir. El ayak, tırnak gibi. Bazen sadece el ayak tutulumu olabilir. Bu tip sedef hastalığı egzemalarla ve mantar enfeksiyonlarıyla çok karışıyor. Tırnaklarda da minik çukurcuklar ya da yağ damlası şeklinde sarı kahverengi lekelenmeler ve tırnak altında kalınlaşmalar şeklinde görülebiliyor. Sadece tırnakta görüldüğünde de tırnak mantarıyla karıştırabiliyoruz. Genellikle genç yaşlarda, yani 15-35 yaş arasında ortaya çıkıyor. Olguların %75'i 45 yaş öncesinde bu hastalıkla tanışmış oluyor. Ancak bebeklik, çocukluk dönemi ve daha ileri yaşlarda da ortaya çıkma ihtimali var. Bebeklerde sedef hastalığı genellikle bez bölgesinde görülüyor ve pişiklerle karıştırılıyor. Sedef hastalığı her iki cinse de eşit olarak görülüyor. Dünyada ise görülme sıklığı %1 ile %3 arasında değişiyor. Tropik ülkelerde, Latin Amerika'da, Çin'de ve Eskimo'larda çok nadir gözleniyor. Peki bu hastalık kalıtımsal mı, çocuğa geçer mi? Hastaların %30'u ile 40'ında aile öyküsü var. Sıfır kalıtsal bir hastalık değil. Bir ebeveyn hastaysa çocukta da görülme riski daha fazla. İki ebeveyn birden hastaysa bu çocukta görülme riski %40'lara kadar yükseliyor. Multifaktöriyel bir kalıtım söz konusu. Yani kesin ebeveynlerden geçecek diye bir durum yok. Ama ebeveyni hasta olan çocuklarda görülme sıklığı hasta olmayan ebeveynlerdekilere göre daha fazla. Peki bunun nedenleri neler? Sedef hastalığın nedeni kesin olarak bilinmiyor. Ama bulaşıcı bir hastalık olmadığını biliyoruz. Genetik ve tetikleyici çevresel faktörlerin etkileşimiyle meydana geliyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin normal çalışma düzeninin bozulmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor. Anormal çalışan bu bağışıklık hücreleri, keratinosit adı verilen deri hücrelerinin hızla çoğalmasına ve salınan histokin denen maddelerle diğer bağışıklık hücrelerinin de aktivasyonuna yol açıyor ve yangıyı başlatıyor. Deride bir hücre yaklaşık 28-30 günde olgunlaşıp deri yüzeyinden atılırken sedef hastalarında bu süre 3-4 güne iniyor. Dolayısıyla kat kat, pul pul, ölü hücre gibi gördüğümüz katlantıların sebebi ortaya çıkıyor. Yüceler atılmadan yenisi geldiğinden deride birikiyor ve kalın ve pullu bir görünüm ortaya çıkıyor. Bazı tetikleyici faktörlerimiz var. Fiziksel travma bunların başında geliyor. Derinin tahriş edilmesi, kaşınması, kurutucu temizleyiciler, sert keseleme, sürtme gibi. Stres zaten her şeyin ana sebeplerinden biri. Hem ortalığa hastalığın ortaya çıkışında hem de şiddetinin artışında çok önemli bir rolü var stresin. Enfeksiyonlar da özellikle streptokokik üst solunum yolu enfeksiyonları tetikleyici rolü olduğu bulunmuş. Sigara ve aşırı alkol tüketimi hem hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor hem de şiddetini arttırabilen risk faktörlerinden. Bazı ilaçların hastalığı tetikleyici rolü olduğu biliniyor. Beta blokörler, lityum, antimalaryal ilaçlar, ACE inhibitörleri, terbinafin, kalsiyum kanal blokörleri, bazı ağrı kesiciler gibi. Peki önemli bir grubumuzda hamilelik ve emzirme dönemleri. Sedef hastalığında hamilelik ve emzirme dönemlerinde dikkat etmemiz gereken şeyler kısaca şöyle bahsedebiliriz. İlk olarak gebelik döneminde ortaya çıkabilir hastalarda. Daha önce sedefi olan ve gebe kalan hastalarda ise %40'ında düzelme veya %40'ında daha kötüleşme görülebilmekte. Doğum sonrası dönemde de %50 hastada şiddetlenme görülebilmekte. Gebelik ve emzirme döneminde hangi ilaçların güvenli olup olmadığı konusunda mutlaka bir uzman hekime danışılması gerekiyor. Aslında gebelik hormonsal olarak tamamen vücudun farklı bir döneme girdiği süreç. Bu süreç içinde bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü olduğuyla ilgili bir durum. Ama yine de sağlıkta hiçbir şeyde olmadığı gibi bunda da %100'lerden bahsedemiyoruz. Peki sedef hastalığıyla ilişkilendirdiğimiz başka hastalıklar var mı? Daha önceleri sadece deriyi ve eklemleri tutan bir hastalık olduğu düşünülüyordu. Son yıllarda özellikle şiddetli hastalıkta obezite, şeker, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, miyokard enfarktüsü gibi kalp damar hastalıkları görülme riskinin genel nüfusa kıyasla çok daha fazla olduğu saptanmış. Çağımızın en önemli sorunu olan metabolik sendrom gelişme riski de özellikle şiddetli ve yaygın sedef hastalığında belirgin olarak artmış. Öte yandan hayat kalitesini çok olumsuz etkilediğinden hastaların yaşadığı ruhsal sorunlar, duygu durum bozukluklarının yönetilmesi de en az tedavi kadar önem taşımakta. Yani stresimizi azaltmalıyız. Mevsimlerle arasında bir bağlantı var mı? Kuru ve nemsiz hava, az güneş ışığı hastalığın alevlenmesine yol açabiliyor. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde daha çok maruz kalınan doğal ultraviyole yani güneş ışınlarının olumlu etkisi olabiliyor. Ancak güneş yanıkları tam aksine hastalığı alevlendiriliyor. Yani kararında güneşte durulması gerekiyor. Bu sebeple hangi saatlerde, ne kadar süre, ne şekilde güneşe çıkılacağı konusunda yine bir hekime danışılmalı ve en önemlisi deneme yanılma yöntemiyle kişi kendisine iyi gelen saatleri ayarlayabilir, bulabilir. En üzücü olan kısımsa sedef hastalığının kesin bir tedavisi yok. Ancak doğru ve kişiye özel tedavilerle hastalığı kontrol altına almak ve yaşam kalitesini yükseltmek mümkün. Unutulmamalıdır ki her hastaya kendine özel bir tedavi şekli var. Her hastaya uyabilen tek bir tedavi şeklimiz yok. Tedavi başarısında hastanın hekime olan güveni ve hekimle olan uyumu çok önemli. Tedavi seçiminde hastanın yaygınlığı, yaşı, kilosu, eşlik eden diğer hastalıklar, hastanın mesleği, alışkanlıkları, yaşam tarzı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalı. Sık tekrarlama eğiliminde olduğundan hastaların tıp dışı farklı tedavi arayışları da çok olacaktır. Ancak hastalığın sistemik ve kronik olduğu unutulmamalı ve tedavi konusundaki tüm öneri ve seçenekler mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmelidir. Ve daha önce de söylediğim gibi hastalığın yönetiminde stres kontrolü çok çok önemli. Aktarlarda satılan her tür ilaç değil ama üniversitedeki hocalarımızla yapılan bir çalışma var ve bunda oluşturulan kremler sedef hastalığındaki o alevlenme dönemlerinde görüntüyü geçici de olsa azaltıyor. Ama tabii ki mutlaka hekime sormadan ilaç kullanmamak lazım. Tüm hastalıklarda, sağlıkla ilgili tüm diğer şeylerde olduğu gibi. Topikal tedaviler var. Doğrudan deriye uygulanan ilaçlar. Bu tedavi işte krem, merhem ve losyon gibi ilaçları kapsıyor. Daha az tutulumu olan hastalarda bu topikal ilaçlar tercih olarak ilk sırada geliyor. Bunlar arasında işte kortikosteroidler, retinoidler, katran, D vitamini, A vitamin asitleri, taklolimus gibi topikal ilaçları kullanıyoruz. Nemlendirici kullanmak çok önemli. Nemlendiriciler kepeklenmeyi ve kuruluğu azalttığı için tedavinin her aşamasında sık sık kullanılmalı. Fototerapi dediğimiz ışık tedavisi var. Güneş ışığının tedavi edici özellik taşıyan dalga boylarının bir kabin içerisinde floresan lambalar yoluyla deriye iletilmesi şeklinde uygulanıyor. Yaygın hastalıkta ve topikal tedaviyle düzelme olmadığı durumlarda tercih ediliyor. PUVA veya ultraviyole B tedavisi şeklinde uygulanabiliyor. Tabii ki mutlaka bir doktor uyguluyor. Sistemik tedavide de deriye sürülecek ilaçlarla kontrol altına alınamayacak kadar yaygın hastalığı olanlarda ağız yoluyla alınacak hap ve deri altına uygulan enjeksiyon şeklindeki tedaviler uygulanıyor. Geleneksel sistemik tedaviler var. Bunda da metotreksat, siklosporin ve A vitamini içeren asitretin gibi ilaçlar kullanıyoruz. Bu ilaçlara başlamadan önce genel tetkiklerin yapılması, etkinlik ve yan etki açısından mutlaka hekim tarafından onay alınması gerekiyor. Biyolojik tedavilerimiz var. Topikal fototerapi ve geleneksel sistemik tedavilerden yanıt alamadığımız durumlarda ya da yüksek tansiyon, kolesterol, böbrek yetmezliği, yüksek karaciğer fonksiyon testleri nedeniyle bu tedavileri kullanamayan hastalarda kullanılan deriye enjeksiyon şeklinde uygulanan ilaçlar ama daha maliyetli ilaçlar. Hastaya özgü hangi ilacın seçileceği, hastalığın şiddetinin ve hastaya ait tüm tıbbi geçmişin değerlendirilmesinden sonra yapılıyor. Koruyucu ve destek tedavi olarak en önemli şey de sigarayı bırakmak, alkol tüketimini azaltmak, diyet değişiklikleri, taze meyve ve sebze, düşük proteinli ve düşük kalorili diyet, çoklu doymamış yağ asitlerinden zengin balık yağı kullanmak, normal kilomuzun korunması, düzenli uyku, düzenli egzersiz, relaksasyon teknikleri, iyi stres yönetiminin sağlanması, hem hastalıktan korunmada hem de hastalık şiddetinin kontrol altına alınabilmesinde en az ilaç tedavisi kadar önem taşımakta. Yani ne kadar düzenli ve düzgün bir hayat yaşarsak o kadar hastalıkla ilgili olan atakları ve atak şiddetini azaltmamız mümkün. Teşekkür ederim.
Podcast dinle.